Ayrım 35, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 305. 8. bölüm, Şehitler Mağarası. Nerede bu Flynn diye düşündü Duffy kızgınlıkla. Adam hayatında hiçbir toplantıya 30 saniye bile geç kalmazken bu en önemlisine yarım saat gecikti. Saatine baktı, 8:30'tu. Tyson's Corner'a vaktinde varabilmek için en fazla 10 dakika içinde Bilim ve Teknoloji Büro Müdürlüğü'nün kendisine verdiği danışmanın arabasında olması gerekiyordu. Flynn'i örgütün uyuşturucuyla savaş merkezinin bürolarının bulunduğu dar koridordan koşarak gelirken gördüğünde pazartesi gününün Washington Post'unu 3. kez karıştırmaya hazırlanıyordu. Kendisine hiç uymayan bir şekilde kravatı çarpılmış, kalın siyah saçları karma karışıktı. Hücreye benzer odasına girerken Duffy gözlerinin kıpkırmızı olduğunu gördü. Ağladığına inanmam diye düşündü. Mike, bir şey mi var? Kız kardeşim Belinda. Ne olmuş ona? Ölmüş. Londra'da aşırı dozdan. Atsız narkotiklerden bazı arkadaşları dün akşam evinde bulmuşlar. Orospu çocuğu. Duffy o narin ve korunmasız kızı mum ışığıyla aydınlatılmış dairenin ortasında oturmuş, eroin alışkanlığının korkunç detaylarını anlatırken gözünde canlandırdı. Ne olmuş ona? Kim bilir. Bugünlerde piyasada dolaşan uyuşturucular o kadar saf ki, temiz bir metabolizmaya girdiğinde hemen ölüme sebebiyet veriyor. Sanırım onun metabolizması da temizlenmişti. Hay Allah, Mike, çok üzüldüm. Duffy genç adamı kucakladı. Bugünlerde kimden daha çok nefret ettiğimi bilemiyorum. Profesör ve çetesinden mi, yoksa kız kardeşini öldüren uyuşturucunun ticaretini yapanlardan mı? Hepsi birbirinin aynı diye hıçkırdı Flynn. Evet, haklısın, dinle. Sen Londra'ya git. Belinda'yı ailesine geri getir. Ben burada işleri idare ederim. Yarım saat sonra Duffy ve Bilim ve Teknoloji Büro Müdürlüğü'nün iletişim uzmanı Tyson's Corner Alışveriş Merkezi'nin arkasındaki şu yeni cam kaplı gökdelenlerden birinin konferans salonunda oturuyorlardı. Karşı sıralarında Eagle Eye Technologies adlı bir firmanın yöneticileri olan 3 genç adam ve bir genç hanım vardı. Daha 30'larını bile devirmemiş şu 1990'ların dahi çocuklarından diye düşündü Duffy. Hepsi Bill Gates'in evlatları. Vasati zeka kat sayılarının muhtemelen 185, anlaşılması zor bir bilimsel disiplinden doktoraları olduğundan da emin olabilirdiniz. Yarısının egzoz dumanlarından kurtulma adına işe patenleriyle gelip gittiğine iddiaya girerim diye eğlendi kendi kendine. Muhtemelen öğle yemeklerini de sırt çantalarında getiriyorlardır. Tofu veya sushi ile yanında baharatlı çay. Liderleri Mitch Storrs, evet Bay Duffy diye sordu. Eagle Eye Technologies size nasıl yardımcı olabilir? Duffy projelerini izah etmeyi bitirince Paul Aspen'in vermiş olduğu kritronu uzattı. Bu küçük şey bir kritrondur. Sizin yardımınızla şu veya bu şekilde bunun içine bir verici yerleştirmeyi başarabilir miyiz? Storrs aygıtı elinden aldı. Bir kritronun neye benzediğini elbette biliyorum. MIT'te nükleer fizik üzerine doktora yaptım. Aman Allah'ım diye düşündü Duffy. Tam tahmin ettiğim gibi önümde bir sıra dahi çocuk oturuyor. Storrs aygıtın yapısı konusunda hafızasını tazelemek için bir müddet inceledi. Sonra da arkadaşlarına verdi. Sizi burada yaptıklarımız konusunda kabaca bilgilendireyim dedi Duffy'ye. Konuşurken eline metal bir kemer tokası aldı. İşimizin çoğu öteden beri ulusal güvenlik alanında olmuştur. Ancak bugünlerde teknolojimizi ticari uygulamalara genişletiyoruz. İleti alıcılarımıza Eagle Eye Tags adını veriyoruz. Mesela bunlardan birini bunun gibi bir kemer tokasına takabiliriz. Gerekirse derinizin altına yerleştirebiliriz. Diyelim ki kaçırılmaktan korkuyorsunuz. Nereye giderseniz gidin tokasına dinleme aleti yerleştirdiğimiz bu kemerinizi belinizden çıkarmayacaksınız. Bir gün ortadan yok olursanız kemerdeki alete bir sinyal göndererek ''Hey, neredesin?'' diye sorduğumuzda Global Star uydusu kanalıyla cevabını alırız. Yukarıda bunlardan 48 tane var. Ses iletişim kuşları diyoruz. Ancak insanları takip etme konusunda kendi geliştirdiğimiz bir yöntemimiz var. Nasıl olduğunu izah edeyim. Storrs konferans masasına monte edilmiş bilgisayarı açtı. Baton Rouge, Louisiana'da böyle bir kemer tokası taşıyan bir müşterimiz var. Klavyeye bastı. Burada Washington DC'deki yer istasyonumuz üzerinden tokasına şu an bir mesaj gönderdim. Tokanın cevabı istasyonumuza soruyu gönderdiğimiz aynı uydu üzerinden dönecek. Mesajın gitme gelme süresine göre uydu hareket halinde olduğu için Doppler shift gibi bir sürü faktörü de hesaba katarak tokanın bize verdiği cevaptan dünya üzerindeki yerini noktası noktasına hesap edebiliyoruz. Bilgisayar ekranında bir dizi rakam gözüktü. Bu rakamlar tokanın cevabının geldiği enlem ve boylamın dereceleri. Yine bilgisayarla oynadı ve üzerinde bir çift kırmızı çizginin birleştiği Louisiana şehir deltasının haritası ekrana geldi. Adam işte burada. Bu iki kırmızı çizginin birleştiği yerde. Tokalı kemerini takmış olan adamımızın yerini yaklaşık 3 feetlik mesafe için hapsedebiliriz. Buna 3 puanlık kesinlik diyoruz. Adam kemer tokasının yoklandığını hissetti mi? Hiçbir şey hissetmedi. Şimdi sizin sorunuza bir bakalım. Storrs Duffy'nin kritronunu bir kez daha eline alarak havada salladı. Bu cam ampulün içinde içi hafif radyoaktif nikel 63 gazı dolu olan bir boşluk var. Bu iyi haber. Az miktarda olsa da sürekli radyoaktivite yayıyor demektir. İranlı dostlarımızın radyo sinyalini duymaları çok zor olacaktır. Pekala diye gülümsedi Duffy. Kötü haber nedir? Kritron'un ampulü hem verici hem de alıcı yerleştirecek kadar geniş değil. Vericiyi yerleştirebiliriz ama ikisi birden olmaz. Ne kadar büyük bir verici kullanacaksınız? Ufacık bir metal parçası. Aküsü dahil her şeyi bu küçük ampule yerleştirebiliriz. Galyum arsenit adında tüm amaç ve niyetlere uygun, yüksek performanslı bir silikon bilgisayar çipi kullanıyoruz. Buna benziyor. Storrs eline altın renkli minnacık bir kare aldı. Hepsi burada. Enerji paketi ve vericiyi gerçekleştiren çip. Tanrım diye nefesini tuttu Duffy. Bu kadar mı küçük? Bu tip şeylerin bu kadar minyatürleştiğine dair onun bile fikri yoktu. Bu hiçbir şey değil. Storrs'un gözleri küçük oğlu rakip takıma gol atmış bir baba gibi ışıldıyordu. Önceden belirlenmiş bir frekans üzerinden bip bip bip şeklinde işaretler veriyor. Bu sesi aldıktan sonra biraz önce izah ettiğim tekniği kullanarak sinyalin dünya üzerinden gönderildiği kesin noktayı buluyorsunuz. Enerji kaynağınız nedir? Lityum. Ve bunu günde kaç defa öttürmeyi ayarlayabiliyorsunuz? Ne istiyorsanız onu yapması için programlayabiliriz. Kritronların yerini günde bir kez mi saptamak istiyorsunuz yoksa her saat başı mı? Duffy bir dakika kadar düşündü. Her saat başı saptamak bir rüya olurdu. Bunu EG ve G'nin kritronları Almanlara vermesinden, İranlıların istedikleri yere götürmelerine kadar geçecek zamana göre düşünmek lazım. İşi sağlama almak için en az bir aylık müddete göre hesap yapmamız iyi olur. Storrs çabucak bilgisayarında birkaç hesap yaptı. Pekala, diyelim ki size her saat başı bir sinyal göndereceğiz. Bir akü 5 gün veya biraz daha fazla sürer. İranlılara bunlardan 12 tane gönderdiğinizi söylüyorsunuz. Hepsine dinleme aleti yerleştiririz. İleticileri birbirlerine yedekleriz. Birinci kritron size birinci günden beşinci güne kadar idare eder. İkinci kritron altıncı günden onuncu güne kadar vesaire. Bu size 60 günlük bir sürede 24 sinyal demektir. Duffy şimdiye kadar öğrendiklerini sessizce değerlendirdi. Bu teknik aklına gelebilecek her şeyden daha sofistikeydi. Peki ne tip bir frekans kullanacağız? Biz L bandını kullanmayı tercih ediyoruz. Mikrodalga frekansı 1,5 GHz civarında bir şey uygun olur herhalde. Peki Mr. Storrs, ben elektrik mühendisi değilim ama hava dalgaları bugünlerde radyolar, TV, cep telefonları, radarlar ve daha Allah bilir nelerden gelen elektronik saçmalıklarla dopdolu. Sinyalinizin tüm bunları aşıp sizin seçtiğiniz frekanstaki uyduya ulaşacağından nasıl emin olabiliyorsunuz? Bay Duffy dedi Storrs, ziyaretçilerini ileri teknoloji ustalarının acemiler için sakladıkları o küçümseyici gülümsemeyle onurlandırarak. Seçtiğiniz frekanstan tam olarak %100 iletişim sağlayacak verici diye bir şey yoktur. İlk olarak her zaman için radyo mühendislerinin yan yuvarlaklar adını verdiği ve ana iletinin yanından geçen ekolar bulunur. 1,5 GHz'i ayarladığınız ana verici ile 1501 veya 1516'dan çıkabilir. Ama 1.1'den 1.9 GHz'e kadar olan frekanslara düşen tüm yan yuvarlak iletileri de çeker. Ama bu yan yuvarlaklar alıcıya girmez veya etki yapmaz. Çünkü bunların arkasında bir enerji yoktur. Bunları yayan kaynağın 30-40 santim dahilinde bir alıcısı olmadığı sürece bu yan yuvarlak sinyallerini almak veya cevap verebilmek durumunda olamazsınız, tamam mı? Duffy başını salladı. Yukarıdaki uydunuz ileticinin sinyalini diyelim ki 1.49.50 ve 1.50.50 arasında bir yelpazede aramak üzere programlanacak. Dinlemeye alınmış olan kritronunuzdaki küçük ileticimiz sinyali o kadar güçlü verecek ki uydu bunu kesinlikle bulacak. Duffy örgütün danışmanına döndü, biraz destek almanın zamanıydı. Şimdiye kadar duyduklarına katılıyor musun? Kesinlikle. Bu iş için ulusal güvenlik uydularını da kullanabileceksin tabii. Sinyalleri takip etmek için Vortex veya Mentor gibi SIGINT kuşları işine yarar. Bunlar sinyalin geldiği nirengi noktasını onların kullandığı Global Star'dan daha da kesin bir şekilde bulurlar. Bu çocuklar yaptıkları işe köşe başı kesinliği derler. Bizim kuşlar ise aldığı sinyallerden bu masanın orta yerinde ne olduğunu bile saptayabilirler. Ve resmini de alabilirler mi? Diyelim ki bu masa bahçede duruyor, bir piknik masası diyelim, verici de üzerinde. Yeni KH Jump Seat serisi kuşlarımız sana bu masanın üzerindeki ileticiyle fotoğrafını 1,5 metre çapında bir dairenin merkezinde göstererek verirler. Washington Post'un yazılarını okuman mümkün olmaz ama logosunu rahatlıkla seçebilirsin. Pekala, neyin ters gidebileceğini tahmin etmeye çalışalım. Ya İranlıların sinyal istihbaratı bunları keşfedip kendi amaçlarına göre kullanmaya kalkarlarsa? Storrs, sinyalleri geniş bir frekans yelpazesine yaymamıza imkan verecek bir teknik var diye cevapladı. Böylece İranlılar bireysel frekansları kontrol ederek vakit kaybederken doğru yayma kodlarını bilmedikleri için sizi bulamazlar. Harika. Sinyallerin bize ulaşamayacağı yerler nereleri? Örneğin uçak. Bu kolay. Kamyon, araba, tren. Sorun yok. Yüksek bir ofis binası. Ne kadar yüksek olduğuna ve ileticilerin nerede bulunduğuna bağlı. Yukarıdan 5. veya 6. kattaysalar sinyalleri alabiliriz. Yer altında bir mağaradaysa alamayız. Ama yer altından çıkıp bir araba veya kamyona konurlarsa gene alırız. Bu 12 kritrona gizli cihaz yerleştirmek ne kadar vaktinizi alır? Genç bilim adamı gülümsedi. Çok değil. Sanırım en iyisi bu işi Massachusetts'te EG ve G'nin üretim bandında çalışanlarla birlikte halletmek. 2 gün belki. Bay Storrs, bir çiftin nikahını kıyan rahibin ulvi ses tonu daha uygun düşerdi ama Duffy'nin sesi her zaman olduğu gibi ulviyetten çok alaycı bir ifade taşıyordu. Sanırım ülkenizin size ihtiyacı olacak. Önümüzdeki günlerde size çok acil kaydıyla bir telefon gelecektir. Lütfen şimdiden hazır olun. Politik süreç ne kadar şüpheci ve alaycı yaparsa yapsın diye düşündü Jim Duffy, kadın veya erkek bir insana Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla Oval Ofis'te bir toplantı kadar dehşet ve huşu duygusu veren bir şey olamaz. Daha önce bu tip toplantılara katılmıştı tabii. 1980'li yıllarda Casey'in gözdesi olduğu günlerde burada Ronald Reagan'a Afgan Savaşı'nın gidişatı konusunda briefing vermişti. Bu türlü uzun toplantılarda Reagan'ın uyukladığı söylenirdi ama Duffy kendisi böyle bir şeye şahit olmamıştı. İş komünistleri öldürmek olduğunda büyük şef her zaman %100 uyanık, kendini %100 işine vermiş olurdu. Tarihle dolu bu odaya geri dönmek Stuart'ın yağlı boya eseri, George Washington portresini veya Beyaz Saray çimenlerinin manzarasını hayranlıkla seyretmek, Duffy'de tanıdık bir ürperti uyandırdı. Eninde sonunda haklı çıkmıştı. İyi ki Maine'deki o sabah işe dönmeyi kabul etmişti. Birden kapı açıldı ve bir denizci Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı diye haber verdi. Başkan ardında ulusal güvenlik danışmanı olduğu halde içeri girdi. Televizyonda göründüğünden daha iri yapılıydı. Oklahoma'da benim yanımda top oynayabilecek kadar iri diye düşündü Duffy. Başkan odayı dolaşarak teker teker toplantıya çağırdığı danışmanların elini sıktı. Dışişleri ve Savunma Bakanları, CIA Direktörü, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Dr. Stein, Enerji Bakanlığından bir silah tasarımcısı hazırdı. Duffy'ye geldiğinde duraksadı. Elini avuçlarının arasına alarak CIA memuruna lazer yoğunluğunu andıran yoğunlukta bir bakışla baktı. Politikacıların konuştukları insana kendisini kısa bir an için dünyadaki en önemli insanmış gibi hissettirme konusunda iyi bilenmiş bir yetenekleri olduğunu biliyordu Duffy. Bu başkanın aynı şeyi hissettirme konusundaki yeteneği şimdiden efsaneleşmişti. Ama Duffy yine de devletin başının bütün dikkatini ona vermesine şaşırmıştı. Mavi gözleri kısıldı ve o tanıdık çatlak sesiyle ''Harika bir iş başardınız Bay Duffy'' dedi. ''Sizi yeniden kazandığımız için şanslı sayılırız. Tüm bunları geride bırakıp güvenlik açısından bu kadar gizlilik içinde olmamız gerekmediği zaman sizi örgütten ayrılmaya zorlayan koşullarla ilgili olarak hükümetin durumunuzu uygun bir şekilde düzeltmesini sağlayacağım.'' Duffy o kadar şaşırmıştı ki ancak bir teşekkür ederim efendim diyebildi. Başkan daireyi tamamlayarak masasına oturdu. Beyler lütfen oturun. Ulusal güvenlik danışmanına doğru dönerek George, bana şu iç İranlı nükleer silah kabuğundan doğan sorun hakkında etraflı bir briefing verdi dedi. Ayrıca İranlıların yüksek kalite kritron satın almalarını haklı gerekçelere dayandırmak için onlara paravan şirket görevi yapan Alman firması hakkında Bay Duffy'nin öğrendiklerini ve kritronların içine iletici gizlenmesi konusundaki önerisini de anlattı. Bence gündemin ilk maddesi Bay Duffy'nin fikrinin bilimsel fizibilitesi konusunda hazırladığı raporu dinlemek olmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na briefing vermekten daha ürkütücü bir şey olamaz Duffy. Bir Dışişleri Bakan Yardımcısının Ronald Reagan'a Afganistan konusunda briefing verirken sesinin kısıldığına şahit olmuştu. Bunun için düşüncelerini dikkatle sıraya koymuştu. Konuşmak üzere boğazını temizlerken başkan bu sefer doğrudan kendisine hitap etti. ''Şunu belirteyim Bay Duffy, bu ofiste rütbenin pek önemi yoktur. Gaye bir katkı yapabilmek, iyi bilgi vermektir. Bunun kimden geldiği fark etmez.'' ''Evet efendim.'' diye gülümsedi Duffy. Buna çok şaşırsa da adamı sevmeye başlamıştı. Fikirlerini teker teker açıklamaya başladı. Bunu yaparken başkan ve danışmanlarına bakarak dikkatlerini çekebiliyor muyum diye kontrol ediyordu. Konuşmasını bitirip koltuğuna yaslandığında başkanın gözleri odayı tarayarak Duffy'nin söylediklerinin tepkisini ölçmeye çalıştı. ''Doğrusu beyler'' dedi, ''benim amatör kulaklarıma pek sağlam geldi bu öneri. Duffy'nin anlattıkları konusunda tereddütü olan var mı?'' ''Kimsenin tereddütü yoktu.'' ''Pekala'' diye devam etti başkan. ''Bay Duffy'nin fikrinin mekaniğine inmeden önce başka hangi seçeneklerimiz olabileceğini görmek istiyorum.'' İlk önce en bariz olanına bakalım. Ticaret Bakanlığımız Alman firmasına yok öyle şey, size kritron vermiyoruz arkadaş diyebilir mi? Savunma Bakanı böyle bir şey İranlıların ellerindeki plütonyum çekirdeklerini yüksek güçlü silahlara çevirme çabalarını yavaşlatabilir Sayın Başkan dedi. Ama tamamen durdurur mu bundan şüpheliyim. Pakistanlılar kritronları bize gelmeden temin etmeyi bir şekilde başarmışlardı değil mi? Söyledikleri bir mırıltılar korosuyla onaylandı. Pekala diye devam etti başkan. Şu nükleer silahın kabuğunu yeniden tekrar konfigüre etmenin bir yolunu buldular diyelim. Bunlarla ne yapmayı planladıklarını hesaplıyoruz. Sayın başkan dedi Duffy, dayandığımız konuşma kesitleri hakkında ilk elden bilgim olduğu için belki bu sorunuza benim cevap vermem gerekir. İki noktanın çok hayati olduğunu düşünüyorum. İlk olarak nükleer programlarının başında olduğu açıkça belli olan o adamın sarf ettiği ve içinde silahların İslam'ın düşmanlarına karşı kullanılacağının belirtildiği cümle. Bildiğiniz gibi Sayın Başkanım, bu fanatikler için İslam'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail olmak üzere başlıca iki düşmanı var. Operasyonlarına kod olarak Halid adını seçmeleri, düşman diye algıladıkları bu iki ülkeden hangisini hedef seçtikleri konusunda ipucu veriyor. Halid'in anlamını açıklarken içinden Nancy Harmian'ın aklına şükretti. İsrail'de bir yerin peşindeler Sayın Başkanım, Long Island'ın değil. Tamam dedi başkan ama bir an için şeytanın avukatını oynayacağım. Bu durumlardaki rolüm budur benim. İranların gündeminde olan nedir? Bu silahları etrafı korkutmak için mi istiyorlar, bir yere saldırmak için mi? Yoksa caydırmak için mi? Bunları tamamen savunma amaçlı kullanmak istemeleri de mümkün olamaz mı? Gizli bir yerde saklayıp, hey, bunlarla İslami devrimi dış saldırılardan koruyabiliriz. Başkalarına karşı saldırı amaçlı kullanmaya niyetimiz yok diyemezler mi? Sayın Başkanım dedi Dışişleri Bakanı, şimdi söylemiş olduğunuzun bir sonucu olarak tabii amaçları bu başlıkları kullanılabilir bombalara çevirip üzerinde uzun zamandır çalıştıkları şu uzun menzilli roketlerle birleştirmek olabilir. Bunu başarınca da İslam alemine kardeşlerimiz artık İsrail'i vurabilecek güçte bir İslami silahımız var diye ilan edebilirler. Bunun onlara sağlayacağı önderliği, prestij ve gücü düşünebiliyor musunuz? Hiç kullanmaya niyetleri olmasa bile. Bunlara tahammül edebilir, onlarla birlikte yaşayabilir miyiz? Daha doğrusu İsrailliler bunu yapabilir mi? Yerlerinde oturup böyle bir şeyin gerçekleşmesine izin verirler mi Sayın Bakan diye sordu Ulusal Güvenlik Danışmanı. Bakan omuzlarını silkti. İsrailler 5 yıldır Hafız Esad'ın Anthrax, Germ Warfare savaş başlıkları takılmış roketlerinin gölgesinde yaşıyorlar. Bunlar bu nükleer silahlardan çok daha fazla İsrailliği öldürebilecek kapasiteye sahip. Onlara dokunmadılar. Kendilerinde bulunan nükleer caydırıcıların Esad'ı hizada tuttuğunu sanıyor olabilirler. Aynı şey niye İranlıları da hizada tutmasın? Esad bir orospu çocuğu olabilir Sayın Başkan diye lafa girdi SİHA direktörü. Ama aynı zamanda zeki, sağlam ve rasyonel biridir. Caydırıcılık unsuru onda işe yarayabilir. Oysa İran'ı yöneten mollaların hepsi öyle olmasa bile en üst düzey din adamlarının pek çoğu birer fanatik. Rasyonel olarak mantık üretmek pek onlara has bir özellik değil. Caydırıcılığın onlar için hiçbir anlamı yok. 35. ayrımın sonu. Sayfa 314.